Ayrım 41.
Yorgunlukla uyuyakaldı Galip. Sabah telefon sesine uyanıp yetişmesi, lavabodan koşturarak gelen Semra açacaktı telefonu. Rezillikti. Mükerrem Hanım da arayan. Necla'yı merak etmişti de. Buluşma isteğini bildiriyordu aslında. Hiçbir neden yoktu meraka düşmesine. İlgileniyordu Galip. Yakında iyi haberle uğrayacağını da umuyordu. Saygılarını sunup kapattı. Gözlerini üstüne dikmiş Semra'nın kimdi diye karşısında bitmesi sabah sabah çıkardı çıkarıyordu çileden. Kimse kim kaltak sana ne? Bu ne dangalak karı? İşini izlediği bir tanıdığıydı Galip'in. Hemen fırlayıp işe yetişmesi gerekiyordu. Yalanda değildi. İş yerinde bekliyorlardı. Telefon açıp biraz gecikeceğini bildirdi Nuriye. Kız mutluluktan uçar gibiydi. Hiç de gönüllü ayrılmadı evden. Nazif Bey bekliyordu gittiğinde. Sermet Beylerin payını almış olmasına sevindiğini söyledi Galip'e. Para sorununu nasıl çözdüğünü sormadı bile. Bu haftalar içinde kromlar konusunda iyi haber gelirdi İngilizlerden. Sevinmiş göründü Galip. Nuri izleme dosyalarıyla gelince Halil konusuna geçildi. Turgut'un sorgulamasını anlattı Nazife. Oğlan Sait'i de şaşırtan bir direnme göstermiş. Bir şey alınamamıştı ağzından. Konuşturamadıklarını biliyordu Nazif. Bu da gösteriyor ki oğlan domuzuna komünist dedi. Galip'in anlamamış gibi baktığını görünce ekledi. Bu suskun direnci komünistler gösterir ancak. Sıradan biri karşılaştı mı böyle bir durumla şaşırıp bir sürü şey anlatır en azından. Başlarına geleceği bildikleri için beklenti içinde. Örgütlerinin emrettiği diretmeyi hazırlarlar kendilerini bunlar. Ama boş. Sonuna kadar direnip konuşmayan binde bir çıkar. Uygulanan yönteme bakar bu. Sait'in yöntemini mi iğneliyordu Nazif Bey? Başka ne yapılırdı? Turgut'a yapılanları anımsadı. Nasıl dayanmıştı oğlan? Dilinin ucuna geldi birden. Ya ölürse adam? Umursamış görünmedi Nazif Bey. Aptalın biriymiş demek dedi. Kendine kıymış olur. Hem devlete kafa tutacaksın hem de ölmeyeceksin. Dünyanın sonu mu geldi Nadir Bey? Özünde kaskatı olan bu sözleri yumuşak bir öğretmenin ağır ağır ders anlatışı biçiminde söylüyordu Nazif Bey. Halil sorununa geçildi gene. Seher Çanakkale'den dönmüştü. Tam bir gizlilik içinde gözleniyor, izleniyordu. Galip'in emrine uyulmuş, oyunu bozmamak için hiçbir yere baskın yapılmaya, aramalara falan kalkışmamışlardı. Gene Galip'in uyarısıyla kızın girdiği saptanan yapının arka yanları da gözden geçirilip çevrenin krokisi çıkarılmıştı. Yapıda oturanları çok gizli araştırmışlardı muhtarlıktan. Çeşitli katlardaki odalarda bir yerlere gidip gelen, ara sıra şurada burada iş tutan, nasıl geçindikleri belirsiz, Türk'ü, Rum'u, Yahudisi, karma karışık kadınla erkekli birileri kalıyordu. Birinci kattaki bir daire boştu. Anadolu'da turneye çıkmış bir dansözlü kiracısı. Bu boş daire üstünde durmuşlardı. Sokak satıcısı kılığında bir polis, sözde alacağı için kapıyı çalmıştı. Kimseler yoktu içeride. Yeniden uyardı Nuri'yi. Elindeki krokinin gösterdiği arka avluyu da boş bırakmasınlardı baskında. Şimdilik sabırla beklemekte en iyisi. Ağırdan başını sallayarak dinliyordu Nuri. Az konuşan zekasını zorlamaktan kaçınır gibi. Çok gerekli olmadan hiçbir şeyi sormayan, üstlendiği görevden başka şey düşünmez görünen bu adama çekingen bir saygı duyuyordu Galip de. Verilen her işi sessizce yapar bu herif. Kafasına takılmıştı. İş yerinden ayrılacağı sıra not aldırdı Nuri'ye. Bu boş katın kiracısı dansöz kimdi, neredeydi, neyin nesiydi? Gizlice araştırılıp gerekirse sorguya çekilsindi o karı da. Eksik bir iş yapılmasındı. Kafasına takılıp oturan bir sorun da Semra'ydı artık. Telefonda yakaladığımı kapatmak bilmiyordu. Daha ertesi gün eve gelmekten söz etmişti gene. Zor önledi. Öyle zop diye çıkıp gelmesindi sakın. Galip'in arkadaşları olabilirdi evde. Umurunda değildi kızın. Ne sırnaşık karıydı. İyi ki Mükerrem'i getirmemişti eve. Onu kollamak vardı bir de. 3 gün sonra Mersin polisinden gelen şifreli haber sevinçten hoplatacaktı neredeyse. O soğuk Nuri de sevinmişti. Bir pavyonda çalışan Arap rakkase Calibe adıyla tanınmış, aslı İskenderiyeli Rum Zozo'dan doğma Nikolaki kızı Estella Makranidis. Evini şarkıcı Sitare'ye kiraladığını söylemiş. Düğüm çözülmemişse de ilmik yakalanmış görünüyordu. Seher o kata gidiyordu demek. Aradıkları da o evde miydi? Yeniden uyardı Nuri'yi. izleyelim derken ölçüyü kaçırarak açık verip sehere uyandırmasınlardı sakın. Tuzak kurulmuş, kuşun gelmesi bekleniyordu sessizce. Seher izne çıkacaktı hafta sonu. Bir akşamüstü 1. şube sivillerinin Hasan Basri'yi Taksim İş Bankası'nın sokağında karısıyla buluşurken yakaladıkları haberi gelince azıcık sıkılmadı değil. 1. şube öne geçmişti. Ertesi sabah iş yerinde Nuri'den duyduğu Hasan Basri'nin ölüm haberiyle de şaşırdı. Ne anlam vereceğini bilemiyordu. Pencereden atlamış diyordu Nuri. Sansaryan Han'ın en üst katındaki 1. şubeden aşağıya bırakmış kendini. İnansın mıydı? Nuri'nin yüzünde bir şeyler okumaya çalıştı. Hangi gün bir şey okuyabilmişti ki o yüzde? O da bilmiyordu belki. Öyle demişlerse öyledir onun için. Sen inanmıyorsun. O akşam o dayak altında Turgut ölse ne olacaktı? Daha önce o atlamış olacaktı pencereden. Dünyanın sonu gelmedi ya. Sait'ten telefon alınca güvenliğe gitti ertesi sabah. Turgut'un soruşturması başlayacak olmalıydı. Necla'nın durumunu da konuşacak. Hasan Basri olayını da öğrenmeye çalışacaktı. Gittiğinde konukları vardı Sait'in. Özel kalemde oturttular uzunca bir süre. Zahit Bey girip çıktı Sait'in odasına birkaç kez. Bir de kadın geldi o sıra özel kaleme. Elindeki mektubu verdi. Sait Bey'le konuşacaktı. Onu da oturttular bir kıyıya. Yaşı ortanın üstünde görünmesine karşın, sade giyinimi içinde saygıyla karışık çekicilik kazandıran bir güzelliği vardı kadının. Galip bir şeyler koruyordu ki, içerideki kişiler bir yere yetişmenin ivmesi içinde çıkıp gittiler. Özel kalem müdürü ayakta yolcu etti gidenleri. Dönüp Galip'i buyur etti odaya. ''Kusura bakma'' diye karşıladı Sait. ''Beklettik seni.'' ''Ne o, bir dert mi var?'' ''Dert eksik olur mu? Bir tane olsa.'' Hasan Basri'den açacaktı ki özel kalem müdüre girdi. Demin dışarıda kadının verdiği mektubu getirip uzattı Sait'e, çıktı. Mektubu açıp göz atar atmaz zile bastı Sait. Giren adama içeri buyur etmesini söyledi mektubu getiren hanımefendiyi. Koltuğundan kalkıp ayakta hoş geldiniz de karşıladı. Elini saygıyla sıkıp yer gösterdi. Oturdu koltuğuna, kadına döndü. Buyurun hanımefendi dedi. Turgut'la görüşmek istiyorum efendim. Bir duraladı Sait. Nasıl da doğal, nasıl da istediğini bilen bir ses tonuyla söylemişti kadın. Hangi Turgut efendim? Gazeteci Turgut, akşam haberlerinden. Bir aydan çok oldu, göz altında tutuyormuşsunuz burada. Onunla görüşmek istiyorum izninizle. Toparlandı Sait. Ha anladım dedi, komünist Turgut'u diyorsunuz. Bir kısa sessizlik oldu. Kadın aynı kendinden güvenli ses tonu konuşma biçimiyle aldı yavaşça. Komünist mi değil mi yargı karar verir ona dedi. Nasıl oldu da bu kanıya vardınız bilemiyorum. Sizi buna inandıran kanıtlarınız vardıysa çoktan yargıya göndermeniz gerekirdi sanıyorum. Pürüzsüz sesiyle sözcüklere tek tek bastırarak söylüyordu. Hava tezden gerilivermişti. Soğukça gülümsemeye çalışarak sinirlendiğini örtme çabasına geçti Sait. Burada her şey yasalara göre yapılır hanımefendi dedi. Bunca yıllık denemelerimiz var bizim. Süs için tutmuyoruz burada. Eksik bir iş yapmamaya çalışıyoruz. Yasal belgeler tamamlandı mı bir gün bile tutulmaz burada. Sessiz bir bakışmayla durup kaldılar bir süre. Denemelerinizi bilmem dedi kadın. Yasalar kimseye işkence yapma yetkisini vermiyor. Bunu siz de bilirsiniz. Oysa bugün yaygın bir kuşku var. Bu açık vuruş biraz salladı gibi Sait'i. Galip de şaşırmıştı. Kim bu kadın? Kimin adına geldi buraya? Sait'in masaya bıraktığı deminki açık zarftaki mektup neyin nesi? Yenilgi korkusuyla dikeldi Sait. Ne işkencesi dedi, biraz da paylar gibi. Komünistlerin yöntemidir. Kıstırıldılar mı işkence yapılıyor diye yaygarayı koparırlar hemen. Siz de bunlara inanıyorsunuz. Öyle kolay kolay gerileyecek biri olmadığı belliydi kadının. İstifini bile bozmamıştı. İnanmak zorundayız dedi. Benden çok önemli kişilerin ağzında bu işkence konusu. Size değil. Komünistlere inanıyorlar demek. Yazık. Ben kendi payıma size inanmayı yeğlerdim. Sait gene tökezlemişti. İnanıp inanmamak sizin bileceğiniz iş dedi. Ben buradayken ne işkence ne yasa dışı hiçbir şey söz konusu olamaz. Pürüzlenmiş gibiydi sesi. Kadın baktı bir süre gene aldı yavaşça. Benim bileceğim işte dinleyin lütfen dedi. Gazeteci Turgut'a en ağır biçimde işkence yapıldığını duymayan kalmadı Ankara'da. Onurlu bir devlet görevlisi olarak böyle bir kara çalmadan üzüntü duymanız doğaldır. Ben Ankara'ya iyi haberle dönmek istiyorum. Söylentilerin asılsızlığına tanıklık edebilmem için Turgut'u görmemin size de yararı var diye düşünüyorum. Yüzüne kara bulut gölgesi düşmüştü Sait'in. Neyiniz oluyor sizin dedi titrek bir sesle. Dimdik bakıp alaylı gülümsedi kadın. Sevgilisiyim dedi. Bir meydan okumayla söylendiği açık, beklenmedik sözle şaşalamıştı Sait. Bir şeyler mırıldanır gibi oldu. Estağfurullah mı ne diyordu? Tutamayıp gülecekti Galip de. Kendinden güvenli biçimde bastırarak ekledi kadın. Oldu mu? Olmamıştı. Dikelme çabasındaki Sait toparlandı. Nesi olursanız olun bizi ilgilendirmez dedi. Göz altındaki sanıklar hazırlık soruşturması sırasında kimseyle görüştürülemez. İrkiltici bir sessizlik süresinden sonra kucağındaki çantasına el attı kadın. Kalkacaktı. Başını kaldırıp baktı Sait'e. Peki beyefendi dedi. Gerilemiş gibi aşağıdan alan yumuşak bir sesle. Anlıyorum güç durumdasınız. Daha güç durumlar da çıkabilir deniyor. Sizin için kimi kaygıları olduğunu, uyanık olmanız gerektiğini özellikle bildirmemi de istedi Mukbil Bey. Öner Bey'e yakıştırılmış düzmece kaza söylentisinden ötürü çok üzüntülüymüş annesi hanımefendi. Bu yüzden de zormuş işiniz. Turgut konusunda üstelememem için de sıkı sıkı uyardı beni Mukbil Bey. Olayı duymanızın yeterli olduğuna, elinizde olan bir şeyi ondan esirgemeyeceğinize inanıyor. Bir de biz üzmeyelim sizi. Söylediklerinizi kendilerine aynen aktaracağım. Bir kez daha anladım ki, sizin işiniz gerçekten çok zor. Allah yardımcınız olsun. Hiç çekinmeden kimi gizlerin bilindiğini anlaştırıp açık açık gözdağı veriyordu kadın. Özenle seçtiği sözcükleri bir bir yerine oturtmuş olmanın güveniyle kalktı. İyi günler dileyip başıyla selamladı Sait'i. Yürüdü, yavaşça çıkıp kapıyı kapattı. Neye uğradığını anlayamamış gibiydi Sait. Kadın kalkınca o da kalkmış gidip kapıyı çekince de ayaküstü dikilip kalmıştı öylece. Sararmıştı yüzü. Önünde duran zarfı alıp baktı, evirip çevirdi, masaya bıraktı gene. Galip de ne diyeceğini bilemeden bakıp duruyordu. Bu durumdaki kişiye bir şey sormanın da sırası değildi hani. Ters bir şey söylenirdi şimdi. Kadının son sözleri Galip'i de sallamıştı. Sait kendinden başka birinin varlığını unutmuş gibi çıkıp dalgın bir iki adım attı oda içinde. Yeni ayrımına varmış gibi durup döndü Galip'e. Evet Nadir Bey dedi gördünüz başınıza bela oluruz diyorlar. Kim bu kadın? Duymamış gibi sessizce gidip koltuğuna oturdu Sait. Bir şey diyecekti ki özel kalem müdürü girdi içeri. Başını sinirli biçimde kaldırıp nedir dedi. Sıkı yönetimden Yargıç Albay Sabri Bey. Arkadaşlar konuşsun. Sizi görmek istiyor. Duraladı. Bekletin biraz dedi. Kimse girmesin. Adam çıkınca kafasını toparlar gibi sessiz durdu bir süre. Dönüp Galip'e baktı. Kadın mı dedi. Dalgın kaldı bir süre. Başını masadaki zarfa çevirdi. Kendini bir türlü kafasında geçenlerden kurtaramıyor olmalıydı. Galip'e döndü gene. Kendine gelir gibi. Kadın kim olacak dedi. Bir kadın işte. Gönderenlere güvenmese böyle konuşabilir mi? Söyletene bak. Kimler söyletiyor? Mukbil Bey kim? Bir an gene sessiz kaldı Sait. Biraz gevşemiş gibi işi alaya dökerek sen de beni mi sorguluyorsun dedi. Örgütüne sor. Sizinkiler bizden iyi bilir Mukbil Anakan'ın kim olduğunu. Olup biten her şey kulaklarında demek. Koltuğuna yaslanıp ne sanıyordun dedi. Söyledim ya bir sürü orospu çocuğu bizde. Hindistan'da bir akrep türü varmış, birbirlerini yerlermiş. Biz de öyleyizdir. Seninkiler de bizi yemeye kalkarlar. Bu Zahid'e söyledimdi sana. Her dalda oynar puşt. Hiç kuşkum yok, bu işin bir yerinden o çıkar. Öner Bey işini ona gördürdün. Alaylı gülümsüyordu Sait. Yuttu mu, o da bana yüklenecek. Oynattığı taşın etkisini yoklar gibi bir süre baktı. Bak Galipçiğim dedi. En eski arkadaşımsın, sen bile şaşırttın beni. Türkiye'de az bulundun, yenisin. 22 yıldır bu devletin işinde koşturuyorum. Birimizin yaptığını öteki bozmasaydı çözemeyeceğimiz düğüm yoktu. Görüyorsun. Neyi görüyordu? Hiçbir şeyi de görmüyordu Galip. Biraz üstüne geldiler. Ödü bokuna karıştı herifin. Başka ne bok yiyecek? Doğrusun dedi. Bundan komünistler de yararlanıyor demek. Durdu, merakını yenememiş gibi. Bu kadın kim kuzum dedi. Adı neydi bunun? Kısa bir sessizlik geçti gene. Zübeyde Hanım dedi Galip. Zübeyde? Mektuba bir göz atıp ekledi. Yurda Bakan, Fikri Yurda Bakan vardı Sayıştay'da, emekli oldu sanırım. Eski masonlardan, yüksek derecede. Malatyalı bir Alevi ailedir bunlar, onun karısı. Bir kadın işte değil demek. Oğlana da sevgilim diyor. Soğukça gülümsedi Sait. Sen de inandın dedi. Dalga geçti karı aklı sıra. Ne gözü kara olduğunu gösterdi. Belki de doğrudur, ne bileyim. Oğlanın sikmediği karı mı kalmış? Şimdi ne yapacaksın peki? Bilmem, sen söyle ne yapalım? Dikçe bakıyordu Sait. Sen de varsın bu işte demek istiyor bu. Korkacak neyim var benim? Hiç kaydırmadan o da dikti gözlerini. Birbirlerini karşılıklı sorgulamaya çekiyormuş gibi bir an kaldılar öylece. Kalktı Sait. Kusura bakma dedi, adamı çok beklettik. Biraz düşünelim bu işi. Mithat'a söyle, onun pisliğini temizlemek pek kolay olmayacak. Turgut'un sorgulanması, dedim ya, biraz düşünelim. Sait'i düşüncesi Galip odadan çıkar çıkmaz sinirli biçimde içeri dalan yargıç albayı ile baş başa bırakıp iş yerine geldiğinde, Nuri'den Seher'in hastalandığını, ağır ateşle okul revirinde yattığını duyunca iyice canı sıkıldı. Sıtma nöbetine benziyormuş. Baskın bu haftada kalmıştı. Ne yapalımmış? Bekleyeceğiz, ne yapacağız? Mükerreme gidecekti, vazgeçti. Gidip ne diyecekti? Sözü bile olmamıştı bugün Necla'nın. Uyuz kedi gibi yatıyordur hücresinde karı. Yatsın. Mithat'ı açtı. Yemeğe gitmiş arkadaşlarıyla. Dün gelmiş Samsun'dan. O da sizi aradı bu sabah, dedi katip. İkiyi geçiyordu. Öğle yemeği yememişti. Acıkmamıştı da. Kafasına kadın takılmıştı. Zübeyde mi neydi? Mukbil Bey'i bizimkiler iyi bilirmiş. Bir soracaktı Nazif Bey'e ya. Pek kurcalayamazdı. Sitare Öner Bey olayının iç yüzünü Mukbil Beyler biliyor mu diyecekti. Karıyı sorabilirdi. Kocası neydi o Sayıştay emeklisi Fikri miydi? Kim bilir neler döndü gene. Bürokrasi çarkındaki ayak oyunlarını bilmez değildi. Bunca zaman Ankara'da iş kovalamıştı. Sen o çarkın yöresinde dolaştın. Sait orada pişti. Yanmaktan korkuyor. Nasıl aşağıdan aldı karıya karşı? Aşağıdan da almadı. Nasıl alacağını bilemedi herif. Kadın da nota veren diplomat dersin. Nebile'yi aradı o gece. Aylardır kesiktiler. Beklediği bir iki taştan sonra aranmanın sevinciyle eski kahkahalarına döndü Nebile. Ankara'ya niye gelmiyordu Galip? İşler yoğundu. Bir ara belki bir kaçamak. Ha, bir şey soracaktı. Zübeyde Hanım'ı tanıyor muydu Nebile? Zübeyde yurda bakan, kocası Sayıştay. Tümceyi bitiremeden kesti Nebile. Fikri yurda bakanın karısı. Evet. Bir sessizlikten sonra, yoksa o sen misin dedi Nebile. Anlamadım, ne ben miyim? Fikri Bey'le ayrılıyorlarmış deniyor. Kadının birini sevdiği söylentisi var da, kim olduğunu bilen yok. Sen misin yoksa o bilinmeyen? Dedim. Güldü Galip. Hemen de yakıştırırsın. Nebilelere pek uğramazmış Zübeyde Hanım. Müjgan Hanım varmış Nebile'nin tanıdığı. Onunla sıkı fıkıymışlar. Hiçbir şey söylemiyormuş o da. Galip'i niye ilgilendirmiş? Kadını tanımıyordu Galip. Yakını birileri sormuştu ona da. Telefonu kapatınca iyice takıldı kafasına. Kadının Turgut'a sevgilim demesi boş değildi belki de. Açık açık nasıl söyleyebiliyor böyle peki? Karışık bir yanı var bu işin ya. Nazif Bey'e de açmayacağım. Sait düşünsün. Onun sorunu bu. Biz şu kuşu kaçırmayalım. Halil işini Turgut'tan çözemedik. Turgut'u Halil'den öğreniriz bakarsın. Ertesi sabah Semra aradı önce. Çok sıkılıyormuş. Ne yapsınmış? Dün babasıyla takışmışlar gene. Kızı atlatıncaya kadar epey dil döktü. Ardından Mükerrem. Uzunca konuştular onunla da. Galip'in Necla için söylediği yuvarlak bir iki sözü sessiz dinledi. Eşref Bey iyi değilmiş. Asıl sıkıntısı oydu şimdi. Hem üzülüyor hem acıyordu Eşref Bey'e. Döndürüp Necla'ya getirdi gene. Görmesine ne vakit izin çıkardı, onu sağlamaya çalışıyordu Galip. Sonuç alır almaz uğrayacaktı. Hizmetçi kadından yakındı. Bu kış kıyamette köye gideceğim diye tutturmuştu. Uygun birini bulmak da öyle güçtü ki. Telefonu kapatınca yorulmuştu Galip. Acıkmıştı. Çoktandır canının çektiği yumurtalı, sütlü, peynirli, jambonlu iyi bir kahvaltı sofrası kurup karnını doyurdu. Son çayını yudumlarken kapı çalınınca yüreği hop etti. Semra'dır diye. Mithat'tı. Boynuna sarıldı Galip'in. Nuri'den öğrenmiş evde olduğunu. Dün telefon ettiğini bu sabah bildirmiş sersem katip. Telefonla aramış önce. Sürekli meşgul verince atlayıp gelmiş. İyi etmiş. Samsun'a gidişinden, oradaki tarlalar için yürüttükleri sıkıntılı davadan, Ali Rıfkı'nın asıl kalıtçısı Esma olduğu için çıkan bir sürü pürüzden açtı hemen. Bunlar da ne umurundaydı ya Galip'in. Gözleri ara sıra bir noktaya saplanıp kalmasa, Mithat eski Mithat'tı. Ürkekleşmiş gibiydi bir de. Bir şey soruldu mu önce duymuyor gibi dalgın kalıyor, sıçrar gibi yanıt veriyordu birden. Sait'i sordu sonunda, görüyor muydu? Çekingenlik vardı sesinde, biraz duralayıp. Başı dertte Sait'in dedi Galip, senin işin yüzünden. Açlığına iyi etmediğini birden anlamış gibi önce sustu kaldı Mithat. Tutamamıştı, mırıldandı gene de. Atlatır o. Sessizliği Galip bozdu gene. Pek kolay görünmüyor, Ankara'nın dilindeymiş. Kim diyor? Sertçe dönüp kızgınlıkla sormuştu Mithat. Ankara'dan gelen biri. Açık açık gözdağı verdi Sait'e. Bir rastlantı benim önümde oldu hem de. Ne yaptı Sait? Sustu. İyi etmiş. Korku, çekingenlik değil de kızgın bir dikenme vardı sanki sesinde Mithat'ın. Şaşırtıcı olmuştu Galip için. Kızmaya da başlamıştı. Biraz görünmek gerekmez mi bu herife şimdi? Başını sallayıp, ne kadar susacak bakalım, dedi. Susmayıp da ne yapacak, dedi Mithat aynı sinirli başkaldırıyla. Duymayan kalmadı Öner Bey'in marifeti olduğunu. Samsun'da bile bütün tüccarın dilinde. Sait konuşup da ne diyecek? Bu yukarıdan sözle iyice tepesi atmıştı Galip'in. Bana bak ulan, dedi, hıyarlık etme. Sait bir konuşursa senin ananı sikerler. Ona da hiçbir şey olmaz. Kırık yumurtaya dönmüştü Mithat'ın yüzü. Büzülür gibi oldu. Dikelecekti gene, daha da çöktü sanki omuzları. Ürkek ürkek bakıyordu, yutkundu. Bilmiyor muyum sanıyorsun? Galipciğim, dedi, bilmiyor muyum sanıyorsun? Ama ne yapayım? Yok vallahi yok. Niye bu kadar kaldım Samsun'da? İki kez gidip geldim. Tarlaları kurtarıp satalım hemen dedik. O da olmadı. Almanya ile alışverişi kesti senin sağır. Tüccar kan ağlıyor. Tütünler elimizde kaldı. Ne diyor bu herif? Bir şeyler uçuştu kafasında ya. Tam anlayamamıştı Galip. Kime ne senin alışverişinden, dedi.